Ayrım 50.
Sayfa 269. 2. Dostça çözüm girişimi. Le règlement amiable, friendly settlement. A. Genel olarak. Sözleşmenin 38/1 maddesine göre eğer başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verilmişse, mahkeme tarafından başvurunun esası hakkındaki karar öncesinde, taraflar arasında başvurunun dostane bir çözüme bağlanması yönünde girişimlerde bulunulur. Bu durum esasen uluslararası çözüm mercilerinin ve bu meyanda Avrupa İnsan Hakları Denetim Mekanizması'nın ikincil bir koruma düzeni oluşunun da doğal bir uzantısıdır. Dostça çözüm yolu, dostane çözüm, denetim sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 11. protokolün hazırlanması sırasındaki tartışmalarda en az tartışma konusu oluşturan bir kurum özelliği göstermektedir. Dipnot, O. Schutter, Le règlement amiable dans la Convention européenne des droits de l'homme, entre théorie de la fonction de juge et théorie de la négociation, Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire, mélange en hommage à Pierre Lambert Bruylan, Bruxelles 2000, sayfa 225. Mahkeme insan haklarına saygı temelinden hareketle davanın dostça çözüme kavuşturulabilmesi için alınması gereken önlemleri almaya ve taraflara bu konuda her türlü yardımı sunmaya çaba sarf edecektir. Dipnot, Schutter AGM sayfa 225. Bu bakımdan Strasbourg Mahkemesi bir anlamda medyatör rolü görmektedir. Dipnot, Janice K. Bradley, AGE, sayfa 45. 11. protokolle birlikte dostça çözümde tek yetkili organ artık AİHM'dir. Bu yolun işletilmesinin yeni denetim sistemi içerisinde eleştiriye en açık yanını, dairenin bir yandan kabul edilebilirlik kararı vermesi, ardından dostça çözüm görüşmelerini aralaması ve bu yolun başarılabilmesi için taraflara her türlü desteği sunması ve gerekli her türlü önlemleri alması ve başarı sağlanamaması durumunda da esas hakkında karar verebilecek olmasıdır. Başka bir ifadeyle kabul edilebilir bulan ve dostça çözüme karar verebilme konumunda olan ve ayrıca da başvuru hakkında esas kararı veren birimin aynı olması, mahkeme hakkında ön yargı endişelerini gündeme getirebilir. Bu durumun adil yargılamanın temel bir gerekliliğini oluşturan yargı yerinin tarafsızlığı konusunda bazı şüphelere yol açabilecek özellik taşıdığı söylenebilir. Dipnot, Renucci AGE sayfa 525. 11. protokol öncesi sistemde böyle bir riskten söz edilemez. Çünkü komisyon her ne kadar dostça çözüm konusunda bugünkü mahkeme gibi bir rol üstlenmiş idiyse de başvuruyu esastan karara bağlama gibi bir yetkisi bulunmamaktaydı. Dipnot Renucci AGE sayfa 525. B. Tanım ve amacı. Dostça çözüm, başvurucu devlet veya kişi ile aleyhine başvurulan devlet arasında gerçekleştirilen, karşılıklı olarak fedakarlıkları ve esneklikleri içeren, mahkeme önündeki başvuruyu sona erdirme amacı taşıyan bir iyi niyete dayalı işlemdir. Dipnot, Cohen Jonathan, La Convention Européenne des Droits Fondamentaux, sayfa 46. Sözleşme sisteminde bu kurumun bir yandan başvurunun olağan süresinden önce çözüme bağlanmasını sağlamak, diğer yandan aleyhine başvurulan devletin ileride davanın esastan çözüme bağlanması durumunda muhtemelen ortaya çıkacak mahkumiyetin uluslararası yansımalarından mümkün olduğunca kaçınmak gibi başlıca iki amacının olduğundan söz edilebilir. Dipnot Şariye AGE sayfa 288, Pişeral AGE sayfa 211-212. Dostça çözüm yolu hem devlet başvuruları bakımından hem de kişisel başvurular açısından uygulama alanı bulmaktadır. Sistemin özgün yanını kişinin aleyhine başvurulan ve çoğu zamanda vatandaşı olunan devletle müzakere edebilmesi oluşturmaktadır. Diğer yandan dostça çözüm yolu, uluslararası alanda devletler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümüne ilişkin geleneksel yöntemlerden biri olan uzlaşma, konsiliyasyon yolunun bir uygulama türüdür. Dipnot: Uluslararası hukukta dostça çözüm, girişim yolu için bakınız. S.H. Meray, Devletler Hukukuna Giriş 2, AÜSBF Yayınları, Ankara 1975, sayfa 225 ve devamı. E.F. Çelik, Milletler Arası Hukuk, Cilt 2, 2. basım, Filiz Kitabevi, İstanbul 1987, sayfa 322 ve devamı. E. Bozkurt, Devletler Hukuku, 3. basım, Nobel Yayınları, Ankara 2003, sayfa 217. Sur AGE, sayfa 257. Ancak uluslararası uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümünün klasik yöntemi olan uzlaşmadan BMŞ M33 farklıdır. Çünkü uzlaşma yolu devletler arasında cereyan eder. Ayrıca da çatışma temeline dayanır. Dipnot: Dişkov AGE, sayfa 179. Bu nedenledir ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yapımcıları devletler arasındaki çatışmaların çözümünde kullanılan uzlaşma, konsiliyasyon deyiminin kullanılması yerine bilinçli olarak dostça çözüm, règlement amiable, friendly settlement ibaresine yer vermeyi tercih etmişlerdir. Çünkü ne sözleşme taraf devletler arasındaki çatışma temeline dayanmakta ne de sadece devletler arası başvuruları çözümlemek amacını gütmektedir. Dipnot: Pişerel AGE, sayfa 212, Dişkov AGE, sayfa 179, Rapor du Comité d'Experts ayant élaboré la Convention, Rec Trav Prep, Cilt 2, sayfa 498, aktaran Velu Ercek AGE, sayfa 899. Dostça çözüm yolunda sözleşme ile getirilen orijinal bir kurumdur. Gerçekten de başvurucu kişilere ihlale sebebiyet verdiği henüz net olarak ortaya çıkmamakla birlikte taraf devlet karşısında bir anlamda pazarlık yapma imkanı sunması kurumun bu anlamda özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Dipnot: Ergül AGE, sayfa 52. Dostça çözüm, usulün esnek ve informal yanları nedeniyle tarafların kendi aralarında antlaşmaya varabilmeleri ve sözleşme ihlalini aralarında çözüme kavuşturabilmeleri için kolay bir atmosfer ortaya çıkarabilmektedir. Dipnot: Dişkov AGE, sayfa 179. Bu yol mahkeme ve taraflar açısından önemli katkılar sağlayabilmektedir. Davalı devlet açısından somut sözleşme ihlalinin tespitine bağlı, içeride ve dışarıda ortaya çıkabilecek siyasal tartışmaları engeller ve en az düzeye indirir. Devletin saygınlığını zedeleyebilecek tartışmalara sebebiyet vermesinin büyük ölçüde önüne geçilmiş olur. Mahkemeyi de gerekçeli karar yazma gibi bir yükümlülükten kurtararak yargı ekonomisine hizmet etmiş olur. Davacı taraf açısından, özellikle kişisel başvurularda kişi açısından ise davanın kısa yoldan ve masrafsız bir şekilde çözüme bağlanması sonucunu doğurmuş olur. Dipnot: Schutter AGM, sayfa 227, Dişkov AGE, sayfa 180-181, Norgard Krüger AGM, sayfa 664, Gözlü Göl AGE, sayfa 228. Ancak dostça çözümün sözleşmenin ratio legisine uygun düşüp düşmediği de tartışmadan muaf değildir. Çünkü denilebilir ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece kişisel başvuruya maruz kalınan ihlallerin yaptırıma bağlanmasını değil, aynı zamanda sözleşmeye taraf devletlerin sözleşmeye bağlılıklarını denetler. Sözleşmenin 19. maddesinde ifade olunduğu üzere, mahkemenin kuruluş amacı yüksek sözleşmeci taraflarca kabul edilen yükümlülüklere uyulmasını sağlamaktır. Başka bir deyişle, sözleşme sadece kişisel başvurucuların değil, aynı zamanda taraf devletlerin tüm kişilerinin hizmetinde olan bir belgedir. Dipnot, Schutter AGM sayfa 227-228. Oysa dostça çözüm yolu, uyuşmazlığın çözümünü taraflara vererek, bir anlamda sözleşme ihlallerine ilişkin olarak ortaya çıkması muhtemel ihlalden, herkesin yararlanamaması gibi bir olumsuz sonuca yol açmaktadır. Çünkü dostça çözüm sadece taraflar arasında geçerli olacağından, herkese yönelik doğrudan veya dolaylı sonuçları bulunan mahkemenin kesin kararının sağlayacağı işlevi göremez. Mahkeme kişisel başvurularda olsun, devlet başvurularında olsun, sözleşmeye bağlılığın sağlanması ve denetimini amaçlayan bir kurumdur. Dostça çözüm yolunun salt kişisel sonuçları nedeniyle bu amacı gerçekleştirmekten uzak olduğu söylenebilir. Böylece dostça çözüm yolunun sözleşmeden kaynaklanan ihlalin bir anlamda özelleştirilmesi, privatizasyon du litige gibi denetim sisteminin doğasıyla örtüştürülmesi zor bir yanı bulunmaktadır. Dipnot, Schutter AGM sayfa 247. Ayrıca buna bağlı olarak sözleşmeyle getirilen insan haklarına saygı standartlarına uygun düşmeyen bir çözüm yolunun benimsenmesi riskinden de söz edilebilir. Bununla birlikte bu olumsuzlukları gidermek bir anlamda yine mahkemeye düşmektedir. Çünkü sözleşmenin 38/1b hükmü, varılan çözümün sözleşmede tanımlanan insan haklarına saygı temeline dayanması gereğinden söz ettiğine göre, taraflarca varılan çözümün bunu gerçekleştirip gerçekleştirmediğini değerlendirmek ve karar vermek mahkemeye ait olmaktadır. Bir başka deyişle, tarafların mutabık kalmalarının dışında mütabakatın içeriğinden sözleşmenin yetkili organının da bunu kabul etmesi gerekmektedir. Bu durumun dostça çözüm yoluna yöneltilen eleştirileri büyük oranda giderebildiği söylenebilir. Örneğin bazı durumlarda mağdurun ilgili devletin ihlal nedeniyle uğranılan zararı belirli bir parayla gidererek ihlali parayla satın alma isteği başvurucu tarafından da makul görülebilir ve böylece taraflar bir uzlaşmaya varabilir. Fakat böyle bir durumun elbette sözleşmeye aykırılığı bulunan bir yasal düzenleme veya idari uygulamanın sona erdirilmesi bakımından fazlaca bir katkısı olmaz. İşte eğer dostça çözümde mahkeme sadece pasif bir konumda olup da tarafların önerilerini onaylayan bir noter organ konumunda olur ve taraf önerilerinin mahkeme açısından bağlayıcılığı bulunursa, sözü edilen eleştiriler elbette yerini bulmuş olacaktır. Oysa örneğimizde de olduğu üzere mahkeme şikayet konusu olan durumları da dikkate alarak ilgili devletten mağdurla varılan mütabakatın yanı sıra şikayet konusunu oluşturan uygulama veya düzenlemelerin sona erdirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını isteyebilecektir. Dipnot, Dijkhuvan Hofvan AGE sayfa 180, Norgard Krüger AGM sayfa 673, Dijk AGE sayfa 48, Ünal Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku sayfa 184. İşte ancak bu takdirde dostça çözüm sözleşmenin amacını oluşturan Avrupa kamu düzenini ve sözleşmenin objektif niteliğini gerçekleştirmeye katkı sağlamış olur. Mahkeme açısından varılan kararın geçerliliği, insan haklarına saygı temeline dayanacağından, dostça çözümün Avrupa kamu düzeni iklimini, ön klima d'ordre public européen, dışlamadığı sonucu çıkmaktadır. Dipnot, Pişeral AGE sayfa 213. Guillaume Belçika kararı da açıkça göstermektedir ki dostça çözüm yalnızca tarafların kendi aralarında varmış oldukları çözüm yolu değil, aynı zamanda Strasbourg organlarının da eskiden komisyon, şimdi sadece mahkeme, aktif bir biçimde rol aldığı üçlü bir mutabakat aracıdır. Dipnot, AİHK Guillaume Belçika, Regno 7612/76, 17-7980, DR 21, sayfa 84-94'de, nakleden Janice K. Bradley, AGE sayfa 46. Şimdiye kadarki dostça çözüm yolunda, sözleşmede tanımlanan insan haklarına saygı temeline dayanma koşulunu sağlamamış olduğundan, mahkeme tarafından eskiden komisyon reddedilmiş bir çözüm önerisi bulunmamaktadır. Dipnot, Norgar, Krüger, AGM 673. Dostça çözüm uygulamalarına bakıldığında uyuşmazlığın özel durumuna göre kimi zaman davalı devletin başvurucuya bir tazminat ödeme yoluna giderek başvuruya son verildiği, kimi zamansa devletin hukuk düzeninde de gerekli değişikliklere gitme yönünde bir irade serdeylediği, gelecekte aynı nitelikte ihlallere sebebiyet vermemek üzere gerekli önlemlere gideceğini duyurduğu ve bunların dostça çözüm kararlarında yer aldığı görülmektedir. Dipnot, örnekler için bakınız Cohen Jonathan, La Convention Européenne des Droits Fondamentaux, sayfa 47, Norgard Krüger, AGM 673-674. C. Dostça çözüm usulü. Başvurunun kabulüne ilişkin bir kararın verilmesinden hemen sonra başvurunun dostça çözüme ulaştırılabilmesi için daire veya daire başkanının talimatı doğrultusunda mahkeme yazı işleri müdürlüğü aracılığıyla taraflara yardımcı olunabileceği hususları iletilir. Şayet taraflardan olumlu bir cevap gelirse mahkeme bu amaçla taraflar arasında dostça çözüm girişimini başlatır. Bu esnada başvurunun askıya alınması söz konusudur. Mahkeme dostça çözüm görüşmeleri aşamasında başvurunun esasına ilişkin açık veya örtülü herhangi bir görüş beyan edemez. Taraflar üzerinde dostça çözüme gitmeleri yönünde bir baskı oluşturamaz. Ancak dostça çözüm yolunun kullanılarak başvurunun sürüncemede kalmasına yönelik girişimleri önlemek, özellikle tarafların kendi aralarındaki müzakerelerin çabuklaştırılmasına yönelik önlemleri almak mahkemeye aittir. Dipnot, Norgard Krüger, AGM, sayfa 665-667'ye. Dostça çözüm görüşmeleri gizlilik içerisinde yürütülür. AİHS M38/2, MİT M62/2. Sözleşme yapımcılarının görüşmelerin gizliliğine yer vermelerinin amacı, dostça çözüm şansının zora sokulması veya başarı şansının tehlikeye düşürülmesini önlemektir. Ayrıca da gizlilik kuralının ihlal edilmiş olması başvurunun kayıttan düşürülmesine yol açabilir. Dipnot, Lambert P., La sanction du non-respect de l'engagement de confidentialité devant la Commission européenne des droits de l'homme, sayfa 41. Dostça çözüm görüşmeleri tarafların ihtilaflı yargılamadaki iddialarını etkilemez. Diğer yandan dostça çözüme ulaşılması girişimleri çerçevesinde yapılan herhangi bir habere veya sözlü iletiye ve herhangi bir öneriye veya kabule, ihtilaflı yargılama sırasında göndermede bulunulamaz veya dayanılamaz. MİT M62/2. Yapılış usulü bakımından iki tür dostça çözümden söz edebiliriz. Bunlardan birincisi mahkemenin denetimi ve gözetiminde, yani kendisinin de içinde yer aldığı bir çerçevede varılan dostça çözümdür. Buna olağan dostça çözüm, prosedür ordiner veya resmi yoldan dostça çözüm, le règlement amiable officiel denilir. Burada taraflar müzakerelerini mahkemenin de hazır bulunduğu bir ortamda yürütürler. daire böyle bir çözümü kolaylaştırmak için gerekli her türlü önlemi alır. MİT M62/1. Bu yöntem dahilinde tarafların aralarında vardıkları çözümün mahkeme tarafından da onaylanmış olması gerekmektedir. Elbette mahkeme tarafından dikkate alınacak ölçüt, varılan çözümün sözleşmenin ruhuna, yani güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin korunması amacına uygun bir nitelik taşımasıdır. Dipnot, Şariye AGE sayfa 288, Norgard Krüger AGM sayfa 673, Sudr La Convention Européenne des Droits de l'Homme sayfa 59, Soye Salvia AGE sayfa 190. Zaten sözleşmenin yapımcıları bu kuruma yer verirken dostça çözümün insan haklarına saygıyı esas alması fikri üzerinde titizlikle durmuşlardır. Bu nedenle konusu sözleşme ile güvence altına alınan insan haklarına taviz niteliği taşıyan her türlü dostça çözümün sözleşme ile bağdaşmayacağı ve bu nedenle mahkeme tarafından da kabul edilemeyeceğinin altını çizmek gerekir. Dipnot, Renucci AGE sayfa 525, Norgard Krüger AGM sayfa 673. Çünkü sözleşmenin temel ilkelerinden biri de sahip olduğu özgürlükçü ruhtur. Sözleşmenin temeline doğal hukuk anlayışı hakimdir. Sözleşmede düzenlenen haklar taraf devletlerce ve kişilerce terk edilemeyeceği gibi aralarında kararlaştırılarak içeriği başkalaştırılamaz. Dipnot, Taitgen AGE sayfa 48. Bu açıdan bulunan çözüm yolu sözleşme ile bağdaşmamaktaysa, mahkeme sözleşmenin doğasıyla bağdaşır bir çözüm bulunmasına kadar gerekli girişimlerde bulunur ve arabuluculuk rolünü sürdürür. Dipnot, Şariye AGE sayfa 288. Gerçek ve resmi anlamda dostça çözüm yöntemi budur. Bu yolun dışında başvurucunun davalı devletle mahkemenin bilgisinden uzak bir biçimde ve resmi olmayan bir biçimde uzlaşmaya varmak suretiyle başvurusunu geri almayı kabul etmesi uygulamasıyla karşılaşılmaktadır. Acaba mahkemenin dışında ve resmi olmayan bir biçimde yapılan bu tür çözümler sözleşmenin 38. maddesi anlamında bir dostça çözüm niteliği taşırlar mı? Kanaatimizce dostça çözüm sayılamaz. Çünkü dostça çözüm kararı başvurunun geri alınmasıyla sonuçlanmamaktadır. Ayrıca dostça çözüm mahkemenin çözümü benimsemiş olmasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla dostça çözüm hangi biçimde gerçekleşirse gerçekleşsin mahkemenin onamasıyla resmiyet kazanmaktadır. Oysa başvurucunun bir biçimde davalı devlet tarafından tatmin edilmesinin sonucu olarak başvurusunu daha sonradan geri alması durumunda mahkemenin bu mutabakatın içeriğini değerlendirme yetkisi yoktur. Mahkeme açısından önemli olan bu geri almanın rıza dahilinde olup olmadığının belirlenmesidir. Çünkü eğer devletin bir zorlaması sonucunda başvuru geri alınmışsa, mahkeme bu geri almayı kabul etmez. Dipnot, Şariye AGE sayfa 289. Bununla birlikte, başvurunun tarafların rızasına dayalı olarak sona erdirilmesi durumu, özgül anlamında olmasa da genel anlamda dostça çözüm kavramı içerisinde değerlendirilmekte ve öğretide yarı resmi dostça çözüm, le règlement amiable officieux olarak isimlendirilmektedir.